Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2019 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak Taha Kılınç'ın kaleme aldığı Nasıl Okumalıyız başlıklı yazıyı paylaşacağız. Konferanslarda, özel sohbetlerde, derslerde en çok karşılaştığım sorulardan biri şudur. Heyecanla ve şevkle bir kitabı okumaya başlıyorum ama bir süre sonra sıkılıyorum veya yoruluyorum. Bazen kitabın ilk cümlesinden itibaren içerik beni yormaya başlıyor. Bazen de birkaç gün üst üste okuyorum. Ardından kitabı elimden bırakıyorum. Gidiş o gidiş. Ayrıca elime kitap almıyorum. Kitap okumanın ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyorum. Okumam gerektiğinin de farkındayım. Fakat okuma eylemini bir türlü istikrarlı ve sürekli hale getiremiyorum. Bu işin bir formülü veya kolay yolu var mı? Sadece kitap okumak değil, hayatımızdaki diğer birçok şey için de aynı problem söz konusu. İstikrarsızlık ve devamsızlık. Heyecanlarımız, coşkularımız, çabalarımız, hatta umutlarımız hep aynı illetle malul. Bir türlü sonuna kadar sürdürüp nihayete erdiremiyoruz çoğu şeyi. Hayatlarımız yarım kalmış, bitmemiş, olgunlaşmamış, devamı getirilememiş ve adı konulamamış başlangıçlarla dolu. Bu ayki hasbihalimizde kitap okuma örneği üzerinden bazı somut tavsiyelerle meseleyi kendi içimize çözmeye çalışalım. İnsanoğlunun tabiatında iki uç bir arada ve birbiriyle yarış halindedir. İnsan hem sonu gelmez emeller, irfan geleneğimizde bunun adı tuli emeldir, malumunuz sahibidir, hem de sabırsız ve aceleci bir varlıktır. İçindeki sonsuz emeller onu dünyada sürekli ve hırslı bir çaba halinde olmaya zorlarken, sabırsızlığı ve aceleciliği yüzünden meşguliyetlerine yeterince odaklanamamaktadır. Bu zor dengeyi kurabilenler ve içlerindeki bu iki zıt kutbu ortada bir yerde buluşturabilenlerse tutarlı bir şahsiyet kazanacak, kalıcı eserler verecek, iz bırakacak, çığır açacaktır. Hepimizin imtihanı da tam buradadır zaten. Fıtratlarımıza verilen bu özellikler kitap okuma serüveninde de bir handikap olarak karşımıza çıkar. Hem çok fazla şey okumak isteriz, sürekli kitap satın alırız, kütüphanelerimize eser yığarız, hem de kitapları okurken bir türlü istediğimiz kıvamı yakalayamayız. Kitap koleksiyonumuz genişlerken okunacak metinler masamızda ve kütüphanemizin raflarında mahzun mahzun bizi seyreder. Peki dengeyi nasıl bulacağız? Okuma konusunda istikrara nasıl kavuşacağız? Fıtratımızdaki sonu gelmez emellerle sabırsızlığımızı hangi düzende buluşturacağız? Bu soruların hepsine cevap olarak 5 aşamalı bir plandan ve çalışma programından söz edebiliriz. Şimdi sırasıyla ayrıntılara geçelim. 1. Evvela yayınlanan her kitabı okumaya ömrümüzün yetmeyeceği gerçeğiyle yüzleşeceğiz. 200 yıllık ömrümüz olsa, soluk almadan okusak, sadece ibadetlere vakit ayırıp zamanımızın kalanını kitaplara hasretsek bile yazılan ve basılan eserlerin arkasından hiç yetişemeyeceğiz. Bu gerçeği soğukkanlı bir şekilde kabullenmek, kitaplara ve yazıya daha makul bir şekilde bakmamıza yardımcı olacaktır. Özellikle kitap kurdu tabir edilen insanların çoğu bu hiç kazanamayacakları yarışa girmenin getirdiği streste ömürlerini zehirler. Bilgiye, ilme ve irfana mağlup olacağımız hakikati dünyanın en keskin gerçeklerinden biridir. 2. Kitap satın alma ve biriktirme işinin bir hastalık derecesine varmamasına dikkat edeceğiz. Biriktirilen ve köşeye yığılan her şey, bu kitap bile olsa, bir süre sonra insan ruhuna darlık vermeye başlar. Paylaşılmayan her şey zamanla başa bela olur. Hasislik bilhassa ilmi sahada her şartta kötüdür. Bunun istisnası yoktur. İnfak, ruhumuzun selameti ve huzuru için de emredilmiş bir ibadettir. Kitaplar da infak edilir. Okumadığımız, faydalanıp köşeye kaldırdığımız veya artık ilgi alanımızın dışında kalmış kitapları başkalarıyla paylaşmak, kitaplara karşı daha dengeli ve fıtri bir alakanın oluşmasına yardımcı olacaktır. 3. Kitaplarımızı ve okumalarımızı bizi ilgilendirenler ve bizi ilgilendirmeyenler olarak ikiye ayıracak, ilgilendirenlere yoğunlaşacağız. Eline geçen her şey plansız ve düzensiz okuyan insanlar, abur cuburla beslenen kişilere benzer. Programsız ve intizamsız okumanın sağlayacağı fayda, abur cuburun insan vücuduna sağladığı fayda kadardır. Temel İslam kültürümüz başta olmak üzere dünyamızda ve ahiretimizde elimizden tutacak şeylerle başlayacağız. Daha sonra mesleki formasyon ve dünyayı anlamlandırma hedefli okumaları sıraya koyacağız. Her şeyde olduğu gibi okumada da somut hedefler, pratik sonuçlar ve faydalar önemlidir. Bunları belirlemeden yola çıkan kişi birkaç kilometre sonra yönünü hepten kaybedebilir. 4. Okumak sürekli bir eylemdir. Bunu hiç unutmayacağız. Her gün en az 30 dakikamızı düzenli ve ısrarlı bir şekilde okumaya ayıracağız. Bir gün 300 sayfa okuyup birkaç ay kitap yüzü açmamak şuurlu bir Müslümana elbette yakışmaz. Tam bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'a en hayırlı ve en sevimli amelin az da olsa devamlı ameller olduğunu ifade ettiği ünlü hadisini hatırlayalım. Kitap okumanın en hayırlı ve en sevimli biçimi az da olsa devamlı olanıdır. Bu açıdan her gün belli bir vakti her şartta ve ne olursa olsun okumaya ayırmak durumundayız. Günümüzde kitap okumaya odaklanmak için sabit ve sakin bir vakit gözetmek çok yaygın bir bahanedir. Ancak böyle bir vaktin belki de hiç gelmeyeceğini, adeta vakit içinde vakit oluşturmak mecburiyetinde bulunduğumuzu unutmamalıyız. 5. Ve son olarak okuduklarımızı mutlaka başkalarıyla paylaşacağız, yayacağız, değerlendireceğiz. Bu kitap özeti çıkarmak şeklinde olabilir, küçük denemeler yazmak şeklinde olabilir, arkadaş gruplarında sohbet yapmak şeklinde olabilir, çevremize mini konferanslar vermek şeklinde olabilir. Velhasıl mutlaka okuduklarımızdan insanların da faydalanmasını sağlayacak bir yolu bulacağız. Her kitaptan hayata dair somut bir netice çıkarmak, okuduklarımızı kalıcı hale getirmenin belki de en kesin yoludur. Bunu hiç unutmayacağız. Nasıl okumalı sorusunu böylece cevaplamaya çalıştıktan sonra akıllara belki de peki ne okumalı sorusu da gelmiştir, gelecektir. Nasıl okuması gerektiğini çözümleyen ve istikrarlı biçimde uygulayan bir insan, ne okuması gerektiğini de kendi kendine bulacaktır. Evet, ilk olarak Taha Kılınç imzalı Nasıl Okumalıyız başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Genç Dergisi'nden yazılar aktarmaya devam ediyoruz Sesli Dergi'de. Şimdi de Adem Ergül'ün kaleme aldığı Bir Can Kurtarmak başlıklı yazıyı sunacağız. Bir Yahudi çocuğu zaman zaman Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hizmet ederdi. Çocukcağız bir gün hastalandı. Efendimiz kalkıp onu ziyarete gitti. Başucuna oturdu ve ''Müslüman ol yavrum'' dedi. Çocuk yanında duran babasının gözlerine baktı. Babası ''Muhammed'in arzusunu yerine getir'' deyince çocuk Müslüman oldu. Gönlü herkese karşı şefkatle dolu olan Efendimiz, onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek oradan ayrıldı. Başkalarının hayatına şefkat, merhamet ve hürmetle dokunabilen ruhlar büyük ruhlardır. Kendi menfaatine kilitlenmeden herkesin kazanmasına vesile olmak adına sözünü, imkanını ve yüreğini ortaya koyabilmek hiç şüphesiz büyük bir şahsiyet kalitesidir. Bulduğu hakikati kendisine saklamadan cömertçe infak edebilenler azdır. Cimrilik sadece malda olmaz, bu öyle bir iç hastalığıdır ki zamanla insanın tüm hücrelerine sirayet eder. Bu derde müptela olanlardan etrafına karşı güzel bir kelime, güler bir yüz, kurtarıcı bir hamle, maddi olsun manevi olsun geliştiren bir katkı, hayra ve hakka rehberlik etme gibi hayırlar zuhur etmez. Böylesi güzellikler ancak arınmış ve deryalaşmış gönüllerden çıkar. Bir insana yapılabilecek hayır çeşitleri sınırsızdır. Fakat bunlar arasında öyleleri vardır ki hayat kurtarıcıdır. Birilerinin hayatla barışmasına vesile olmak, kendi ayakları üstünde durmasına yardımcı olmak, huzurlu bir yuva kurmasına aracılık etmek, salih ve sadık bir çevreyle buluşturmak, hayatını istikamet üzere sürdürmesine katkı sağlayacak bilgi ve ilgiye delalet etmek gibi hayırlar, hayat kurtaran ulvi hayırlardır. En büyük hayırsa elbette onun ebedi hayatının kurtuluşuna vesile olabilmektir. Sehl İbni Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Hayber gazvesi gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yarın sancağı Allah'ın kendisinin eliyle fethi nasip edeceği, Allah'ı ve Resulünü seven, Allah'ın ve Resulünün de kendisini sevdiği bir kişiye vereceğim. Gazveye iştirak edenler, sancağın aralarından kime verileceğini düşünüp konuşarak geceyi geçirdiler. Sabah olunca, sancağın kendisine verileceği ümidiyle bütün sahabiler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna koştular. Peygamber Efendimiz, Ali İbni Ebu Talip nerede diye sordu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz, ona haber verecek birini gönderiniz buyurdular. Ali derhal getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine dua etti. O kadar ki hiç ağrısı yokmuş gibi oldu. Sancağı ona verdi. Bunun üzerine Hazreti Ali, ya Resulallah, onlar da bizim gibi mümin oluncaya kadar mı savaşacağım dedi. Resul-i Ekrem acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var. Kendilerini İslam'a davet et. Uymaları gereken ilahi yükümlülükleri kendilerine haber ver. Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir tek kişiye hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Yıllardır aynı apartmanı paylaştığımız komşumuza, aynı okulda, fakültede 3-5 yılımızı geçirdiğimiz arkadaşımıza, aynı ortamda iş yaptığımız nice dostlarımıza çoğu zaman hayati dokunuşlarda bulunmayı ihmal ederiz. Onu bir derse ya da sohbete davet etmeyi düşünemeyiz. Belki böylesi davetlere o kendiliğinden talip olsun isteriz. İhtiyaç hissetse kendisi bunu ifade eder diye değerlendiririz. Halbuki insanların fıtratları farklı farklıdır. Belki o da şöyle düşünüyordur. Bu arkadaşımızın hali güzel, ilmi güzel, güzel de bir çevresi var. Bizi neden davet etmez ki? Yüce Rabbimiz Resulüne hitaben buyurur ki, sen hatırlatmaya devam et. Zira hatırlatmak müminlere fayda verir. Kimi zaman da şöyle düşündüğümüz olur. Onların farklı bir dünyası var. Zaten bizi de dinlemezler. Hatta belki de alay ederler. Ezanlar okunup dururken, bu kadar hakikati öğrenme imkanı varken, kendisinde bir ilgi uyanmıyorsa, benim telkinimden ne olacak ki? Bu ve benzeri düşünceler, nefsani ve şeytani vesveselerin bir sonucudur. Böylesi vesveselerle kendilerini avutan kimselere, ayeti kerimede şöyle işaret edilir. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz deyince onlar, Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. Kula düşen vesilelere sarılmak ve Hakk'ın razı olacağını düşündüğü amellere teşebbüs etmektir. Sonucu yaratacak olan elbette Allah'tır. Bu anlamda hidayetlere vesile olmak adına yapılan her çeşit hizmet ve gayretin kişinin hem kendisi ve hem de muhatap adına büyük bir kazanç kapısı olduğu bilinci yüreğimizde daimi bir şuur halinde yaşamalıdır. Kim bilir belki de bir canın cehennemden kurtuluşuna vesile olmak gibi değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek yüce bir hayrın mazharı kılınmışızdır. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Bir Can Kurtarmak başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve Sesi Dergi'de son olarak Mehmet Dinç'in Gençlik Halleri bölümünü hazırlayan Ayşegül Öztoprak, klinik psikolog Mehmet Dinç'in gençlik hallerini paylaşıyoruz şimdi de. Sürekli video izliyorum, ne yapmalıyım? Biraz mola vermek, birkaç video izleyip dinlenmek amacıyla YouTube'a giriyorum. Ardından izlediğim şeylerden herhangi bir fayda sağlayamasam, hatta sıkılsam bile mecradan çıkamıyorum. Bir video daha, bir video daha derken saplanıp kalıyorum. Bu çıkmazdan nasıl kurtulabilirim? Yeni teknoloji araçlarını kullanma konusunda herkes biraz şaşkın. Biraz mola vermek amacıyla YouTube'a girip uzun süre oradan oraya savrulmayan çok az herhalde. Burada 3 tane yöntemi kullanmak faydalı olabilir. Bunlardan birincisi YouTube videolarını dinlenme aracı olarak kullanmamak. Mola vermek gerektiğinde başka faaliyetler yapmak, hele ki insan oturarak yaptığı işinden ya da çalışmasından mola vermek istiyorsa, yine oturarak YouTube seyretmesi ve zihnini YouTube videolarıyla doldurması hiç faydalı ve mantıklı bir tercih olmayacaktır. Bunun yerine ayağa kalkıp hareket etmek, vakit varsa yürüyüşe çıkmak, yapamıyorsa gökyüzüne bakmak, hayaller kurmak, dualar etmek daha dinlendirici olacaktır. İkinci olarak illa YouTube videosu seyredecekse vakit sınırı koyması ve buna kesinlikle uyması faydalı olacaktır. Mola için ne kadar vakit ayırdıysa sonunu hatırlatması için alarm kurmalı ve alarm çalar çalmazsa kalkıp işine gücüne devam etmeyi prensip haline getirmelidir. YouTube videolarının kaçmayacağını, yerinde durduğunu, bir sonraki molada kaldığımız yerden devam edebileceğimizi kendimize telkin etmemiz de iyi olur. Üçüncü olarak YouTube videolarının isimleri dikkatimizi çekecek ve merakımızı kışkırtacak şekilde yazılıyor aynı haber siteleri gibi. Sonrasında seyrettiğinizde ise hayal kırıklığı yaşayıp bu muymuş deme ihtimaliniz çok fazla. Bu nedenle YouTube videolarını rastgele değil ve tavsiye listesine göre değil, kendi isteklerimiz, meraklarımız ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda seyretmemizde fayda var. Kafam dağılsın öylesine bir şeyler seyredeyim anlayışı genelde istenmedik, zararı faydasından çok videoların seyredilmesine de sebep olabilir. Ama illa seyretmek istiyorsak vakit sınırı dolduğu halde hala seyretmemiz gereken videolar olduğunu düşünüyorsak, o zaman daha sonra izle bölümünü kullanarak bir sonraki molada izleyebiliriz. Yetersizlik hissi nasıl aşılır? Lisans eğitimini tamamlamak üzereyim fakat mesleğime dair bir yetersizlik hissini fakülteye başladığım günden daha keskin olarak hissediyorum. Bu hisle nasıl başa çıkabilirim? Lisans eğitimini tamamladığı halde mesleğine dair yetersizlik hissetmeyen çok az insan vardır. Bunlardan bazıları tamamen neyle karşılaşacağını bilmediğinden cahil cesaretiyle yetersizlik hissetmiyordur. Diğeri ise lisansın verdiğinin ötesine geçip kendini geliştirdiğinden, teoriyle yetinmeyip okuduğu bölümün uygulamasına da çoktan girmiş olduğundan kendini yetersiz hissetmiyordur. Ancak çok sayıda öğrenci kardeşimiz ihtiyaç duydukları yönlendirmeyi alamadıkları için maalesef mezun olana kadar kendilerini okudukları alanda yeterli hissedecekleri lisansın haricindeki faaliyet ve uygulamalara katılmıyorlar. Sonuç olarak da kendilerini okudukları alanda yetersiz hissediyorlar. Dolayısıyla esasında bu hissin gelmesini normal kabul edip kalmasını asla normal kabul etmememiz lazımdır. Geldiğinden kalmaması için de acil olarak okuduğumuz alanla ilgili uygulamanın içine girmemiz, kenarından ucundan ne biliyorsak, ne yapabiliyorsak yapmamız lazımdır. Bunu yaparken de mesleğimizde bir ustanın ya da olmadı tecrübeli bir büyüğümüzün gözetiminde yapmamız, hatalarımızı kısa sürede fark edip düzeltme imkanı sağlayacaktır. Gurura, kibire kapılarak insanın büyük beklentiler içine girmesi, mezun olur olmaz harika pozisyonlar için çok iyi teklifler alacağını düşünmesi, kendini kandırmaktan ve vakit kaybedip durumu daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz. Küçük büyük demeden yapabildiğimiz işe girişmemiz bize faydalı olacaktır. Haklı eleştiriye açık ve hatta istekli olup kendimizi eleştiriler doğrultusunda değiştirmemiz bizi daha yeterli yapacaktır. Değişim seni nereye götürüyor? Düşüncelerim değişiyor. Bunun doğal olduğunu fark edip sevindiğim oluyor. Bazen de kendime olan bütün güvenimi yitirip son geldiğim noktada düşündüğüm şeyin de yanlışlanacağını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini düşünüyorum. Bu bilmezliğin içinde yaşanabilir mi? Değişim insanın da doğanın da fıtratında vardır. Kaçınılmazdır. İnsan yaşadıkça yeni bilgiler öğrenip yeni tecrübeler edindikçe fikirlerini değiştirir, davranışlarını değiştirir, ilişkilerini değiştirir, yaşam tarzını değiştirir. Değişim gibi bilmezlik de insanın doğasındadır. Ne zaman öleceğini bilemez insan, neler yaşayacağını, karşısına kimlerin çıkacağını bilemez. Dolayısıyla değişimden de bilinmezlikten de kaçamaz insan. Ancak hem değişimi hem bilinmezliği aleyhine değil lehine döndürecek bazı noktalara dikkat edebilir. Bunlardan birincisi değişimin farkına varmaktır. İnsanın kendini, sözlerini, davranışlarını, alışkanlıklarını ve ilişkilerini gözlemesi, kendindeki değişimin farkına varması, değişimin zarar vermemesinin ilk şartıdır. Bunun için günlük tutmak faydalı olabilir. Günlük, aylık ve yıllık muhasebeler yapmak faydalı olabilir. Güvendiğimiz, sevdiğimiz insanlardan alacağımız geri bildirim faydalı olabilir. İkincisi, değişimin arkasında hangi kuvvet var? Öğrendiğimiz yeni bilgiler mi bizi değiştiriyor, edindiğimiz yeni tecrübeler mi değiştiriyor, çevremizden gördüğümüz sosyal baskı mı değiştiriyor, devamlı maruz kaldığımız popüler kültür mü değiştiriyor, ilişki kurduğumuz insanlar mı değiştiriyor, alışkanlıklarımız ve yaşam tarzımız mı bizi değiştiriyor, işimiz mi bizi değiştiriyor, boş zaman davranışlarımız mı bizi değiştiriyor? Değişimle ilgili bütün bunları gözden geçirmemiz, her kuvvetin kaynağını ve sıhhatini sorgulamamız lazım. Üçüncüsü, değişim bizi nereye götürüyor? Nasıl bir insan olmaya doğru gidiyoruz? Bizimle benzer yollardan geçen ve benzer değişimleri yaşayan kişileri gördüğümüzde yolun sonunda onlar gibi mi olmak istiyoruz? Olmak istediğimiz insan, olduğumuz insan gibi mi yaşar ve değişir? Bunlar da cevaplamamız gereken diğer sorular. Şayet bu sorularımızın cevapları bizi çok mutlu etmeyen, olmasını istemeyeceğimiz cevaplarsa, o zaman değişim devam ediyor. Cevabı bizi mutlu edecek ve olmasını isteyeceğimiz cevaplara doğru hemen değişmeye başlayabiliriz. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Gençlik Halleri bölümündeki sorulan sorulara verilen cevapları sizinle paylaşmış olduk. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Nisan 2019 sayısından paylaştık bu yazıları değerli dinleyenler. Yeni bir programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geçeniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.